Ayrım 29.
Reji sayesinde para birçok el değiştirmez doğrudan doğruya hükümdara gider. Dolayısıyla da daha büyük bir süratle millete döner. Yine reji sayesinde hükümdar milletini mültezimlerin tamahkarlığı yüzünden çıkarmak zorunda kaldığı birçok kötü kanunlardan kurtarmış olur. Böylece mültezimlerin o gün için yararlı gibi görünen ama gelecek için zararlı olan tedbirleri de ortadan kalkmış olur. Parayı elinde bulunduran kişi öteden beri başkalarına üstün olduğundan mültezim hükümdarın karşısında bile bir üstünlük taslar. Yasama yetkisi yoktur ama hükümdarı kanun çıkarmaya zorlar. Doğrusunu isterseniz yeni çıkan vergileri başlangıçta mültezimlere vermek bazen yararlı olur. Hileyi önlemek için öyle bir sanat, öyle bir beceri vardır ki, çıkarına düşkün olan mültezim bunları bulup çıkarmakta güçlük çekmez. Devlet memurununsa aklına bile gelmez. Böylece vergiyi alma usulü bir kere mültezim tarafından düzene kondu mu, arkasından devlet tarafından uygulanması kolay olur. İngiltere'de içkilerden alınan bugünkü vergiyle posta gelirini düzene koyan doğrudan doğruya mültezimler olmuştur. Cumhuriyetlerde devlet geliri hemen her zaman devlet eliyle yani reji usulüyle sağlanır. Bunun aksi Roma hükümetinin en büyük kusurlarından biri olmuştur. Reji usulünün uygulandığı istibdat devletlerinde ise halk son derece mutludur. Buna örnek olarak İran'la Çin'i verebiliriz. En bahtsız milletlerde hükümdarın limanlarla ticaret şehirlerini mültezimlere verdiği ülkede yaşayan milletlerdir. Saltanat hükümetlerinin tarihleri ise mültezimlerin ettikleri kötülüklerle doludur. Mültezimlerin halka ettikleri kötülüklere canı sıkılan Neron, bütün vergileri ortadan kaldırmak gibi uygulanması büyük bir şey tasarladı. Vergileri doğrudan doğruya devlet memurları tarafından toplattırmayı akıl edemedi. 4 buyruk çıkardı. Birincisinde mültezimlere karşı çıkarılıp da o zamana kadar gizli tutulan kanunların açıklanacağını, ikincisinde mültezimlerin o yıl içinde almayı unuttukları vergileri isteyemeyeceklerini, üçüncüsünde bir iddiaları olursa bu iddiaların doğrudan doğruya bir pretör tarafından yargılanacağını, dördüncüsünde de tüccarların gemiler için hiçbir vergi vermeyeceklerini açıkladı. İşte bu imparatorun idaresindeki güzel günler de böylece gelip geçti. Konu 20. Mültezimler üzerine. Mültezimlerin gelir sağlamaktan ibaret olan meslekleri, sırf servetlerinden ötürü bir de şerefli bir meslek haline alırsa, işte o zaman her şey mahvolur. Görevleri çoğu zaman valilerin görevlerinin bir bölümü sayılan istibdat devletlerinde bunun iyi sonuçları olabilir. Ama cumhuriyetlerde iyi olmaz böyle bir şey. Roma Cumhuriyeti'ni yıkan aşağı yukarı buna benzer bir şey olmuştur. Saltanat idarelerinde de iyi sonuçlar vermez. Hiçbir şey bunun kadar bu idare şeklinin ruhuna aykırı olamaz. Milletin öteki sınıflarında bir tiksinti belirir. Şeref sözü bütün değerini yitirir. Sivrilmek, kendini göstermek için başvurulan ağır ve tabii çareler artık kimseye tesir etmez olur. Hükümet de ilkesini yitirir. Geçmişte birçok kimsenin haksız servet edindiği görülmüştür. 50 yıl savaşlarının belli başlı felaketlerinden biri de budur. Ama o çağlarda bu servetlere bakıp gülmüşlerdi. Bizlerse bugün bu şekilde zengin olanları takdir ediyoruz. Her mesleğin bir nasibi vardır. Vergi mültezimlerinin nasibi servettir. Bu servetlerin mükafatı da yine servettir. Şan ve şerefse, şan ve şereften gayrı gerçek bir nimet görmeyen, duymayan, bilmeyen soylu sınıfının nasibidir. Durmadan çalışan, imparatorluğun mutluluğu için geceyi gündüze katan nazırlarla memurların nasibi ise saygı ve itibardır. 3. Bölüm 14. Kitap Kanunların, iklimin özelliğiyle olan ilgisi üzerine. Konu 1. Genel düşünce. Çeşitli iklimlerde ruh nitelikleriyle insan tutkularının aşırı derecede değişik olduğu doğruysa, kanunların bu tutkularla bu nitelikler arasında ayrılıklara göre düzenlenmesi gerekir. Konu 2. Çeşitli iklimlerde insanlar ne dereceye kadar birbirlerinden farklıdırlar? Soğuk hava vücudumuzun dış liflerinin uçlarını sıkıştırır. Dipnot, bunun böyle olduğunu her gün görmek mümkündür. Kişi soğuk havalarda daha zayıf görünür. Bu olay liflerin elastikiyetini arttırır, kanın da dıştan kalbe doğru dönmesini kolaylaştırır. Soğuk hava aynı zamanda liflerin boyunu da kısaltır, bundan ötürü kuvvetlerini arttırır. Sıcak hava ise aksine liflerin uçlarını gevşetir ve uzatır. Bundan ötürü de kuvvetlerini ve elastikiyetlerini azaltır. Şu halde soğuk iklimlerde yaşayanlar daha kuvvetli olurlar. Oralarda kalp daha iyi işler, liflerin uçları daha iyi tepkide bulunur, vücuttaki sıvılar daha dengeli olur. Kanın kalbe dönüşü daha düzenlidir, kalp de daha bir kuvvetlidir. Bu üstün kuvvetin birçok sonuçları vardır. Örneğin kişi kendine daha çok güvenir, yani daha cesur olur. Üstünlüğü hakkında daha iyi bir kanı edinir, yani öc alma isteği azalır. Varlığına güvenir, yani mert olur. Kolay kolay kuşkulanmaz, hileye ikiyüzlülüğe başvurmaz. Sözün kısası çok değişik karakterler meydana çıkar. Bir insanı sıcak ve kapalı bir yere koyun. Yukarıda sözünü ettiğim nedenlerden ötürü hemen kalbinin sıkıştığını, baygınlıklar geçirdiğini görürsünüz. Bu durumdayken ona şöyle biraz canlıca bir harekette bulunmasını teklif edin. Öyle sanıyorum ki pek öyle istekli görünmeyecektir. O anda duyduğu sıkıntı ruhunu çökertecektir. Hiçbir şey yapamayacağını hissettiği için her şeyden korkacaktır. Sıcak ülkelerde yaşayanlar ihtiyarlar gibi çekingendirler. Soğuk ülkelerde yaşayanlarsa delikanlılar gibi gözü pek olurlar. Hemen gözlerimizin önünde olup biten, uzaktan görülmesi olanaksız, bazı ufak tefek sonuçları daha iyi görmemize olanak veren şu son savaşlara şöyle bir bakarsak, dipnot, İspanya veraseti savaşları, güney ülkelerine gönderilen kuzeylilerin, dipnot örneğin İspanya'ya, kendi ülkelerinde kalıp savaştıkları için bütün cesaretlerinden faydalanan hemşeriler kadar kahramanlık gösteremediklerine şahit oluruz. Kuzey ülkelerinde yaşayanların liflerinin kuvvetli oluşu en ağır yiyecek maddelerini bile kolaylıkla sindirmelerini sağlar. Bunun da iki sonucu vardır. Birincisi keylus ya da lenfanın satıhlarının genişliği yüzünden liflere daha çok yayılması ve onları daha iyi beslemesi. İkincisi de ağırlıkları yüzünden sinir sıvısının daha bir incelik vermek olanağından yoksun olmasıdır. Bu duruma göre bu insanların vücutları iri yarı olur ama davranışları da pek öyle canlı olmaz. Her yandan derimizin dokusuna kadar uzanan sinirlerin her biri bir sinir şebekesi meydana getirir. Genel olarak sinirlerin tümü birden değil, son derece küçük bir bölümü harekete geçer. Deri dokusunun son derece gevşek olduğu sıcak ülke insanlarında sinirlerin uçları en önemsiz nesnelerin en ufak etkisi altında kalacak şekilde açık ve yumuşaktır. Soğuk ülkelerde deri dokusu sıkışıktır, memecikler ise basıktır, küçük sinir tepecikleri adeta felce uğramıştır. Duyum ancak son derece kuvvetli olduğu sinirlerin tümü tarafından alındığı zaman beyine ulaşır. Şimdi hayal gücü olsun, tad alma olsun, duygu olsun, canlılık olsun, sayısı çok bir sürü küçük küçük duyumlara bağlıdır. Bir koyun dilinin görünen bölümüne çıplak gözle baktığım zaman dış dokusunun küçük küçük memeciklerle kaplı olduğunu gördüm. Bir mikroskopla bakınca da bu memeciklerin üstünde ayva tüyü gibi küçük küçük kılların bulunduğunu fark ettim. Memeciklerin arasında ise uçları küçük fırçaları andıracak şekilde meydana gelmiş piramitler vardı. Bu piramitlerin tad alma duyumunun başlıca organları olması ihtimali çoktu. Bu dilin yarısını dondurdum. Yine çıplak gözle bakınca bu memeciklerin son derece azaldığını, Hatta bazı memecik sıralarının tüm kendi kılıflarına çekildiklerini gördüm. Mikroskopla bakınca da ortada piramit diye bir şey kalmadığını fark ettim. Dil eski halini almaya başlayınca yine çıplak gözle gördüm ki memecikler de yavaş yavaş belirmeye başlamış. Mikroskopla bakınca bu sefer kayıp olan piramitlerin yeniden belirdiğini gördüm. Bu gözlem benim söylediklerimin doğruluğunu gösterir. Yani soğuk ülkelerde sinir uçları daha az gelişmiştir. Dış nesnelerin daha az etkisine uğrayacak şekilde kılıflarına çekilmişlerdir. Şu halde duyumlar daha az şiddetli oluyor demektir. Soğuk ülkelerde insanlar zevklerine pek öyle düşkün olmazlar. Mutedil ülkelerde bu düşkünlük biraz daha artar, sıcak ülkelerde ise aşırı bir hal alır. Şu halde iklimleri enlemlere göre ayırdığımız gibi, adeta duyum derecelerine göre de ayırmak mümkündür diyebileceğiz. İngiltere'de de İtalya'da da operaya gittim. Her ikisinde de aynı oyunları aynı aktörler oynuyorlardı. Ama biri son derece sakin, öteki son derece heyecanlı iki millet üzerinde insan kafasının alamayacağı kadar ayrı etkiler bırakıyorlardı bu oyunlar. Duyulan acılar için de bu böyledir. Acı dediğimiz şey bedenimizdeki bazı liflerin düzeninin bozulmasından ileri gelir. Tabiatı yaratan varlık, liflerdeki düzen ne kadar bozuk olursa, acının da o kadar şiddetli olmasını istemiş. Kuzey insanlarının iri yarı vücutlarıyla kaba saba liflerinin düzeni, sıcak ülkelerde yaşayan insanların ince ve nazik liflerinin düzeninden daha az bozulacağından, onların ruhları acıya karşı daha dayanıklı olur. Nitekim bir moskofun canını acıtmak için derisini yüzmek gerekir. Sıcak ülkelerde organların bu derece duygulu olduğuna bakılırsa, kadınlarla erkekler arasındaki ilişkileri ilgilendiren her şeyin ruhu da aşırı derecede ilgilendireceği anlaşılır. Gerçekten de öyle, her şey kişiyi o yana yönetir. Kuzey ülkelerinde fiziksel aşk kendini şöyle böyle gösterir. Mutedil iklimlerde önce kendisiymiş gibi görünen ama aslında kendisi olmayan aşk binbir cilvesiyle hoşa gider. Sıcak iklimlerde ise aşkı aşk için severler. Mutluluğun tek nedenidir o, hayatın ta kendisidir. Güney ülkelerinde ince, hafif ama duygulu bir makine olan insan, sarayda durmadan beliren ve giderilen bir aşka ya da kadınlara daha büyük bir özgürlük vermek suretiyle kendisini binbir heyecan sağlayacak olan bir aşka kaptırır. Kuzey ülkelerinde ise sıhhatli ve sağlam ama ağır bir makine olan insan, bütün zevkini av gibi, seyahat gibi, savaş ve şarap gibi ruhunu harekete getirecek olan şeylerde bulur. Kuzey ülkelerinde kusuru az, meziyeti çok insanlarla, samimi ve açık kalpli insanlarla karşılaşırsınız. Güney ülkelerine doğru indikçe, ahlak dediğimiz şeyin kendisinden bile uzaklaştığınızı sanırsınız. Çeşitli tutkular yüzünden suçların sayısı artar. Bu tutkuları giderecek olan şeyleri herkes birbirinin elinden almaya çalışır. Mutedil iklimlerde kişilerin davranışlarında olsun, kusurlarında olsun, hatta meziyetlerinde olsun kararsız olduklarını görürsünüz. İklimin etkisi bu kararsızlığı giderecek kadar kuvvetli değildir. Bazen iklimin sıcaklığı öylesine aşırı olur ki artık vücut da tam manasıyla bitkin düşer. Bu bitkinlik ruha da geçer. Kişide ne bir istek, ne asil bir davranış, ne de mert bir duygu kalır. Eğilimlerinin tümü edilgen bir hal alır. Kişi mutluluğunu tembellikte bulur. Şöyle içten gelen asil bir davranıştansa, cezaya çarpılmayı, kendi kendini yönetmek için kafasını işletmektense köle olarak yaşamayı tercih eder. Konu 3. Güneyde oturan bazı insan topluluklarının karakterleri arasındaki çelişme. Tabiat Hintlilere cesaret diye bir şey vermemiş. Dipnot, Tavernier, Avrupalı 100 er, 1000 Hintliyi yenmekte güçlük çekmez der. Öyle ki Avrupalıların Hindistan'da doğan çocukları bile kendi iklimlerinin insanlarına özel olan cesaretten tüm yoksundurlar. Dipnot, Hindistan'a yerleşen İranlılar 3. kuşaktan itibaren Hintliler gibi korkak ve vurdum duymaz olurlar. Peki ama bu durumu Hintlilerin o iğrenç davranışlarıyla, gelenekleriyle, o korkunç işkenceleriyle nasıl bağdaştıracağız? Nitekim erkeklerin akıl ve hafsalanın alamayacağı işkencelere dayandıklarını, kadınlarınsa hiç çekinmeden kendilerini ateşe atıp yaktıklarını görüyoruz. Bütün bunlar zayıf, korkak dediğimiz insanların kuvvetli olduklarını gösteren şeyler değil de ya nedir? Bu insanları ürkek, korkak bir hale sokacak kadar zayıf yaratan tabiat, onlara öyle bir hayal gücü vermiş ki her şeyden çabucak etkilenebiliyorlar. Organlarının bu inceliği onların ölümden başka daha birçok şeyden aynı derecede korkmalarına sebep olmaktadır. Tehlikeden kaçmalarına da, ona karşı koymalarına da sebep olan hep o duygululuktur. Nasıl ki iyi bir eğitime zekası gelişmiş kişilerden çok çocukların ihtiyacı varsa, bu ülkelerin insanlarının da bizim ülkelerimizde yaşayan insanlardan daha çok akıllı uslu bir yasacıya ihtiyaçları vardır. Kişi etki altında kalmakta ne kadar kolaylık ve istidat gösteriyorsa, bu etkiyi o kadar gevşetmek, o derece ön yargıdan kurtarmak, akıllı bir şekilde yönetmek gerekir. Romalılar zamanında Avrupa'nın kuzeyinde oturanların sanattan, eğitimden, yasadan haberleri bile yoktu. Bununla beraber o ülkelerdeki insanlar liflerinin kabalığından doğan sağduyu sayesinde Roma'nın egemenliğine karşı koymuşlar, ormanlardan çıkıp Roma egemenliğini yıkmaya başladıkları güne kadar da bunu böylece devam ettirmişlerdir. Konu 4. Doğu ülkelerinde dinin, ahlakın, davranış ve kanunların değişmezliğinin nedeni. Organlarındaki zayıflıktan ötürü Doğu ülkelerinde yaşayanların dünyanın en kuvvetli etkilerini çabucak aldıklarını göz önünde bulundurur. Buna vücut tembelliğine tabii olarak bağlı olan ruh tembelliğini de katarsınız. Şu ya da bu etki altında kalmış olan ruhun neden bir daha değişmeyeceğini anlarsınız. Doğuda kanunların, geleneklerin ve davranışların, hatta bizim problemlerimizle ilgisi yokmuş gibi görünen bazı şeylerin bile, mesela giyinme tarzının 1000 yıl önce nasılsa öyle kalmış olması da bundan ileri gelir işte. Konu 5. Kötü yasacılar iklimin verdiği kusurları geliştirenlerdir, iyileri ise bunlara karşı koyanlardır. Hintliler hareketsizlikle yokluğun, her şeyin temeli, her şeyin ulaştığı sonuç olduğuna inanırlar. Şu halde tüm hareketsizliği en olgun durum olarak gördükleri gibi tek amaçları da budur. Üstün varlığa bile hareketsiz adını verirler. Siyamlılar bir makineyi işletmek, bir vücudu harekete getirmek zorunda olmadıkları zaman en üstün mutluluğa ulaştıklarını sanırlar. İklimin aşırı derecede sıcaklığı yüzünden sinirleri gerilen ve yorgun düşen insanlara yerinden kıpırdamak, hareket etmek öylesine ağır, buna karşılık hareket etmemek, bir yere kıpırdamamak öylesine tatlı gelir ki böyle metafizik bir sistem insana tabii görünür. Nitekim Hint yasacısı Fo, insanları aşırı derecede hareketsiz bir hale soktuğu zaman bizzat kendi duygularına göre davranmıştır diyebiliriz. Ama onun iklimin verdiği tembelliğin sonucu olan bu doktrini, tembelliği büsbütün geliştirdiği için binbir kötülüğe sebep olmaktan da geri kalmamıştır. Dipnot, Foe Buda'nın Çince adıdır. İki gözümüzle iki kulağımız var. Ama olgunluk hiçbir şeyi görmemek, hiçbir şeyi işitmemektir. Bir burnumuz, iki elimiz var ama olgunluk bütün bu organların hareketsizliğindedir. Bu sözleri Keşiş Dühalt, Çinli bir filozoftan işitmiştir. Çin'deki yasacılarsa daha akıllı, daha uslu davranmışlardır. İnsanları günün birinde ulaşacakları hareketsizliğe doğru yönetecek yerde hayatın gerektirdiği görevleri yüklemek suretiyle onları harekete getirmişler, dinlerini de felsefelerini de kanunlarını da pratik temeller üzerine kurmuşlardır. Maddi nedenler insanları ne derece hareketsizliğe yaklaştırırsa manevi nedenler de o derece ondan uzaklaştırmalı. Konu 6. Sıcak ülkelerde tarım işleri üzerine. Tarım insanların uğraştığı en büyük iştir. İklim onları bu işten ne kadar uzaklaştırırsa, dinle kanunlar da o kadar yaklaştırmalı. Bunun içindir ki, toprağı hükümdarlara veren ve halkı mülkiyet duygusundan yoksun eden Hint kanunları, iklimin kötü etkilerini, yani halkın içinde zaten var olan tembelliği arttırmışlardır. Konu 7. Keşişlik üzerine. Keşişlik de aynı kötülükleri işler. Doğunun sıcak ülkelerinde kurulmuş olan keşişlik, insanı çalışmaktan çok düşünmeye yönetir. Asya'da ülkenin sıcaklığı arttıkça, dervişlerin de keşişlerin de sayısı artar. Örneğin aşırı derecede sıcak olan Hindistan keşiş doludur. Avrupa'da da aynı şeyi görürüz. İklimin sebep olduğu tembelliği yok etmek için kanunların çalışmadan yaşamayı sağlayacak bütün olanakları ortadan kaldırması gerekir. Avrupa'nın güneyinde kanunların bunun tam tersini yaptığını, tembel oturmak isteyenlere sırf düşünceyle yaşasınlar diye gerekli yerleri verdiğini, bu gibilere çok büyük gelir kaynakları sağladığını görüyoruz. Kendilerine adeta yük saydıkları bir bolluk içinde yaşayan bu insanlar, artıklarını haklı olarak halk sınıfına verirler. Halk da böylece mal mülk sahibi olmak amacını yitirir. Bunun sebep olacağı kötülükleri gidermek için zenginler halka hoşa giden tembelliği aşılarlar, halk da böylece içinde yaşadığı sefaleti sevmeye başlar. Konu 8. Çin'de iyi bir gelenek. Çin üzerine yazılmış kitaplar bize her yıl tarım işlerinin imparatorun da katıldığı bir törenle açıldığından söz ederler. Bu genel ve büyük törenden amaçları halkı tarım işlerine doğru yönetmekmiş. Dipnot, 3. sülalenin 3. imparatoru olan Wenti, kendi elleriyle toprağı işlemiş, sarayında da karılarını ipek yetiştirmek için teşvik etmiştir. Bundan başka imparator her yıl bütün çiftçiler arasında en verimli çalışanın da kim olduğunu öğrenir ve kendisini 8. dereceden mandarinliğe yükseltirmiş. Eski İranlılarda Şorem Rus denen ayın 8. günü, krallar saraylarındaki o muhteşem hayatı bırakır, kırlarda çiftçilerle beraber yemek yerlermiş. Dipnot, Muharrem ayının 8. günü olacak. Muharrem ayı Aşure ayıdır. Tarımı teşvik etmek için çok güzel geleneklermiş bütün bunlar.